Ayrım 2.
Heyecanlı halinin tamamen onun yüzünden olduğunu düşünebilse bunu kendisi için küçüklük sayardı. İki gün sonra Neva vapurlarından birinden çıkarken halk kalabalığı arasında yeniden karşılaştılar. Dipnot: Neva, Petersburg'dan geçen bir nehir. Bu üçüncü sefer Valchaninov, matemli şapka sahibinin onu tanıyıp kalabalık arasında sıkışarak kendisine doğru atıldığına yemin edebilirdi. Galiba elini uzatmaya cesaret edememişti. Hatta ismini seslenmişti. Bunu pek duymamıştı ama arabaya binerek Smolny Manastırı yolunu tutunca öfkeyle, "Kim bu namussuz? Beni tanıyorsa, konuşmaya bu kadar hevesliyse niçin yanıma gelmiyor?" diye düşünmekten kendini alamıyordu. Yarım saat sonra avukatıyla dalaşıp bağırışmaya başlamıştı. Fakat o akşamı ve geceyi en berbat, en akla sığmaz sıkıntılar içinde geçirdi. Evham içinde aynada kendini tetkik ediyor, sarılık mı oluyorum yoksa diye mırıldanıp duruyordu. Bu üçüncü karşılaşmaydı. Ondan sonra 5 gün üst üste kimseye rastlamadı. Bununla beraber matemli şapka sahibi zaman zaman Valchaninov'un zihnini yoklamaya devam etti. Adamcağız bu halini yakaladıkça şaşırıyordu. Sanki herifi özlüyorum. Besbelli Petersburg'da işleri var. Kimin matemini tutuyor acaba? Herhalde beni tanıdı ama ben onu tanımıyorum. İnsanlar şu matem küreplerini ne diye takar acaba? Hiç de yakışmıyor. Herifi daha yakından görsem tanıyacağım galiba. Valchaninov'un hatıralarında yavaş yavaş bir canlanma başladı. Bazen gayet iyi bildiğiniz halde nedense o anda unutuverdiğiniz bir kelimeyi hatırlamaya uğraşırsınız. Kelimeyi bildiğinizi düşünür, manasını söylersiniz. Kelime de dilinizin ucundadır ama bütün gayretinize rağmen çıkaramazsınız. Valchaninov, şeyde oldu, çok eskiden oldu, şurada, şey oldu, olan şey, olan da olmayan da yerin dibine batsın diye hiddetle bağırdı. Böyle teresin birine bulaşıp kendini küçültmeye değer mi? Fena halde kızdı. Fakat o gece gündüzkü kızgınlığını hem de fena halde kızmasını hatırlayınca canı sıkıldı. Sanki birisi onu suç üstünde yakalamış gibi şaşırdı, bozuldu. Şu halde hiddetimin bir sebebi olmalı. Durup dururken bir hatırlamayla. Valchaninov düşüncesinin sonunu getiremedi. Ertesi gün daha çok kızdı ama bu sefer ona bir sebep varmış gibi geldiği için kendini haklı buldu. Çünkü görülmemiş bir küstahlıkla karşılaşmıştı. Adamla 4. defa rastlaştılar. Krepli şapkalı zat sanki yerden bitivermişti. Valchaninov tam o sırada şu 7. derece memura yakalamıştı. Adamı pek az tanıdığı halde işi görülsün diye oturduğu sayfiyeye baskın yapıyordu. Öteki besbelli karşılaşmak istemediği için Valchaninov'dan bucak bucak kaçıyordu. Bu defa Valchaninov avını yakalamanın sevinci içinde adamın yanından hızlı hızlı yürüyordu. Lafı istediği yola getirip ihtiyar kurdun ağzından beklediği sözü almaya çalışıyordu. Ama ihtiyar kurt kolay kolay tongaya basacaklardan değildi. Gülümsüyor, söz mahut noktaya gelince sıkarmıyordu. İşte tam bu hararetli anda Valchaninov karşı yaya kaldırımda krepli şapkalı zatı fark etti. Adamın durduğu yerden onları takip ettiği belliydi. Hatta kıs kıs gülüyordu da galiba. Valchaninov'un hiddetinden kan beynine sıçradı. Hay kör olası şeytan. Memurla vedalaşmıştı artık. Teşebbüsünün boşa gitmesinin suçunu hayasız herifin ansızın bitivermesine yüklüyordu. Bu da nesi? Beni göz altında mı tutuyor yoksa? Adım adım peşimde dolaştığı belli. Yoksa birisi hesabına mı çalışıyor? Hem de vallahi sırıtıyordu. Döveceğim onu, yemin ederim döveceğim. Yazık ki bastonum yok ama bir baston alırım. Bunu yanına bırakmam. Kimmiş o? Kim olduğunu muhakkak öğrenmeliyim. Son olarak şu 4. karşılaşmadan tam 3 gün sonra Valchaninov'u mahut lokantada buluyoruz. Demin söylediğimiz gibi adam akıllı heyecanlı, hatta şaşkın bir hali vardı. Bütün gururuna rağmen artık bu işin saklanır tarafı kalmamıştı. O mızmızlanmaların, o bambaşka can sıkıntılarının ve 2 haftalık sarsıntının önemsizliğine rağmen sadece şu matemli zattan ileri geldiğini kabul etmek zorundaydı. Varsın ipokondrim olsun diye düşünüyordu. bu yüzde pireyi deve yaptığını kabule hazırım. Fakat gördüklerimin belki de bir hayal olabileceğini düşünmek teselli değil ki. Böyle her karşınıza çıkan kerata sizi alabora ettikten sonra ne faydası var? Gerçekten Velchaninov'u bu kadar heyecanlandıran bugünkü 5. tesadüf pireyi deve yapmanın ta kendisiydi. Adam her zamanki gibi önünden seyirtivermişti. Fakat bu sefer Velchaninov'a uzun boylu bakmadan, önceki gibi tanışıklık göstermeden, tam aksine gözlerini yere indirerek, galiba tanınmaktan çekinerek geçivermişti. Velchaninov dönüp arkasından avazı çıktığı kadar, "Hey, buraya baksanıza krepli şapka!" diye bağırdı. "Şimdi saklanıyor musunuz? Durun biraz, kimsiniz?" Soruşu da bağırışı gibi son derece manasızdı. Ama Velchaninov bunu ancak bağırdıktan sonra fark edebildi. Adam başını çevirdi, bir an durdu, şaşırdı, gülümsedi. Bir şey söylemek veya yapmak ister gibi bir kararsızlık anı geçirdi. Sonra ansızın döndü, geriye bakmadan koşarcasına uzaklaştı. Velchaninov arkasından hayretler içinde baka kaldı. Ya gerçekten o bana değil de ben ona sırnamışsam? Mesele bundan doğuyorsa... Yemeği çabucak bitirip sayfiyede oturan memura gitti. Adamı evde bulamadı. Evdekilerden sabahtan beri çıkıp bir daha dönmedi. Bir isim günü toplantısına gittiği için gece 3'ten 4'ten önce dönmez galiba cevabını aldı. Velchaninov buna o kadar içerledi ki ilk hiddetiyle isim günü toplantısına gitmeye karar verdi. Hatta o tarafa doğru yollandı da. Sonra biraz ileri gittiğini anladı, yarı yolda arabadan inip eve, büyük tiyatroya doğru yürümeye başladı. Yürümek ihtiyacını hissediyordu. Hırpalanmış sinirlerini yatıştırabilmek için hiç uykusu olmadığı halde ne yapıp yapıp iyice uyuması lazımdı. Bunun için adam akıllı yorulmalıydı. Yol hayli uzundu, eve yorgun argın ve ancak 10.30'da varabildi. Mart'ta taşındığı ev bütün kötülemesine, bulduğu kusurlara rağmen hiç de dediği kadar fena, utandırıcı değildi. Velchaninov bu evdeki ikametini geçici bir durum diye adlandırarak adeta kendi kendinden özür diler gibiydi. Petersburg'a saplanışında suçu hep o melun davaya yüklüyordu. Gerçi oturduğu dairenin girişi karanlıkça, kirliceydi. Hep sokaktan değil avlu kapısından giriliyordu. Fakat ikinci katta iki büyük, aydınlık, yüksek tavanlı oda vardı. Karanlık bir antre odaları birbirinden ayırıyordu. Böylece odalardan biri sokağa, öteki avluya bakıyordu. Pencereleri sokağa bakan odanın bitişiğinde Velchaninov'un yatak odası diye ayırdığı ufak bölme vardı. Fakat kendisi orada yatmıyordu. Odayı gelişi güzel kitaplarla, kağıtlarla doldurmuştu. Sokağa bakan odada yatıyordu. Yatağını sedire yapıyorlardı. Ev eşyası hayli kullanılmış olmakla beraber iyiydi. Hatta aralarındaki eski saltanatlı hayatından kalma birkaç değerli parça da vardı. Fafur ve tunçtan biblolar, geniş, hakiki buhara halıları bunlardandı. Oldukça güzel iki tablo bile kalmıştı. Fakat her şey son derece intizamsız, şuraya buraya dağılmış haldeydi. Hele hizmetçi kız Pelageya izinli olarak Novgorod'a gidip Velchaninov adamsız kalınca evin tozu da alınmaz olmuştu. Hala centilmenlikten vazgeçmeyen Velchaninov'un böyle bekar bir cemiyet adamının evinde tek bir kadın hizmetçi kullanışı hayli garipti. Kendisi de bundan utanıyordu. Halbuki Pelageya'dan memnundu. Bu kızı eve taşınırken Avrupa'ya giden tanıdık bir aileden olmamıştı. Kızcağız evini intizama soktu. Pelageya gidince başka bir kadın hizmetçi almaya bir türlü karar veremedi. Kısa bir zaman için uşak tutmaya da değmezdi. Evinde uşak kullanmaktan zaten haz etmezdi. Bunun üzerine kapıcının kız kardeşi Mavra her sabah temizliğe gelmeye başladı. Velchaninov evden çıkarken anahtarı ona bırakıyordu. Kadının hiçbir iş yaptığı yoktu. Hatta galiba para çalıyor, öteberi aşırıyordu. Velchaninov aldırış etmiyordu. Üstelik evde yalnız kalmasından memnundu. Fakat her şeyin bir haddi vardır. Bazen safrası kabarıyor, sinirleri etrafındaki mezbeleliğe isyan ediyordu. Eve dönünce odalarına bayağı tiksinerek giriyordu. Bu defa hiç etrafına bakmadan soyunur soyunmaz kendini yatağa attı. Öfkeyle hiçbir şey düşünmemeye, Ne olursa olsun derhal uyumaya karar verdi. İşin tuhafı, hemen hemen bir aydan beri ilk defa olarak başını yastığa koyar koymaz da uyuyuverdi. 3 saat kadar uyudu ama huzursuz bir uykuydu bu. Uyurken nöbetli zamanlarda olduğu gibi bir sürü acayip rüya gördü. Güya bir cinayet işlemiş ve saklanmıştı. Yanına durmadan girip çıkan adamlar onu ağız birliğiyle suçlandırıyordu. Dehşetli bir kalabalık toplandığı halde girip çıkanın arkası kesilmiyordu. Kapı da kapanmıyor, ardına kadar açık duruyordu. Sonunda Velchaninov'un bütün ilgisi garip bir adamda toplandı. Bu, vaktiyle ona yakın, çok iyi tanıdığı, şimdi hayatta olmayan bir adamdı. O da nedense yanına yaklaşıverdi. Velchaninov bu adamın kim olduğunu, adını unutup bir türlü hatırlayamamanın azabı içindeydi. Yalnız o zamanlar onu çok sevdiği aklından çıkmamıştı. Güya oradaki bütün kalabalık bu adamdan Velchaninov'un suçlu olup olmadığına dair son sözü bekleyip sabırsızlanıyordu. Fakat öteki masanın önünde hareketsiz oturmuş, ses çıkarmıyor, konuşmak istemiyordu. Gürültü kesilmiyor, sinirler yatışmıyordu. Birdenbire Velchaninov konuşmak istemediği için kudurgun bir hiddetle adama vurdu. Bu hareket ona tuhaf bir zevk verdi. Adama vurduğu için kalbi dehşet ve ızdıraptan duracak gibi olmuştu ama işin zevki de bundaydı. Adeta hayvanlaşarak ikinci, üçüncü defa vurdu. Sonra onu delirten fakat o derecede zevk veren hiddet ve korkunun doğurduğu sarhoşlukla alabildiğine vurmaya devam etti. Ansızın bir şeyler oldu. Hep birden bağırışarak bir şey bekliyormuş gibi kapıya baktılar. O anda 3 tiz çıngırak sesi duyuldu. Birisi çıngırağı koparırcasına hızlı hızlı çalıyordu. Velchaninov uyandı, bir anda kendine geldi. Yataktan fırlayarak kapıya koştu. Çıngırak sesinin rüya olmadığına, birisinin o anda kapıyı çaldığına emindi. Bu kadar açık, canlı, hala kulağımda çınlayan zil sesinin rüya olmasına imkan yok. Fakat hayret, çıngırak rüyada çalınmıştı. Kapıyı açarak dışarı çıktı, merdivene baktı, kimsecikler yoktu. Kapının çıngırağı kıpırdanmıyordu. Velchaninov hem hayret hem memnunlukla içeri döndü. Mum yakarken kapıyı ne kilitli ne sürgülü, sadece örtülü bulduğunu hatırladı. Önceleri de eve dönerken çoğu zaman gece kapıyı kilitlemeyi unutur, buna önem vermezdi. Pelageya kaç kere ona bu yüzden söylenmişti. Kapıyı kapamak için tekrar antreye döndü, bir daha açıp dışarı baktı. Sonra çengeli taktı. Kilitte duran anahtarı çevirmeye gene üşenmişti. Saat 2:30 vurdu, tam 3 saattir uyuyordu. Gördüğü rüya Velchaninov'u öyle heyecanlandırmıştı ki hemen yatamadı. Yarım saat kadar hani bir sigara içimi odada dolaşmak istedi. Aceleyle giyinerek pencereye yaklaştı. Kalın kumaştan perdeyi, arkasından beyaz storu kaldırdı. Sokak hemen hemen aydınlıktı. Petersburg'un ışıklı yaz geceleri Velchaninov'un daima sinirlerini bozardı. Son günlerde de uykusuzluğunu büsbütün artırmıştı. Bu yüzden 2 haftadır pencerelerine indirilince hiç ışık sızdırmayan kalın perdeler takmıştı. Oda aydınlanınca masada yanan mumu unutarak bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. İçi hala ağır, ızdırap verici bir hisle doluydu. Hala rüyanın tesiri altındaydı. O adamı el kaldırarak dövdüğü için kendi kendini yiyordu. İyi ama öyle bir adam yok ki, hiçbir zamanda olmamıştı. Hepsi rüyadan ibaret. Ben de boş yere ne diye mızmızlanıyorum sanki. Adeta hiddetle kendini vererek sanki biricik derdi yalnız buymuş gibi artık iyiden iyiye hastalandığını, hasta bir adam olmaya başladığını düşünmeye başladı. İhtiyarlayıp çöktüğünü itiraf etmek ona her zaman ağır geliyordu. Odada dolaşırken ihtiyarlık, adam akıllı ihtiyarlıyorum diye söyleniyordu. Hafızamı kaybediyorum. Hayaller, rüyalar görüyorum, ziller çalıyor, vay canına. Aa, böyle rüyaları ben ateşim olduğu zamanlar görürdüm. Belki şu krep hikayesi de bir rüyadan ibaret. Bana öyle geliyor. Dün gerçekten doğru düşünmüştüm. O benim değil, ben onun yakasını bırakmıyorum. Herifi bir destan kahramanı yaptım, sonra da korkudan masanın altına girdim. Hem ona ne diye kerata dedim, belki gayet namuslu bir adamdır. Gerçi yüzü sevimsiz ama pek öyle çirkin değil. Giyinişi herkesinki gibi. Yalnız bakışı bir hoş. Gene başladım. Gene onunla uğraşıyorum. Bakışından bana ne sanki? Göbeğimiz bir mi kesilmiş bu cenabetle? Aklından gelip geçen düşünceler arasında biri ona pek dokundu. Krepli zatın vaktiyle onunla arkadaşça tanıştığına kaniydi. Şimdi her karşılaşmada onunla alay edişi, Belçenilov'un mühim sırrını bilmesinden yahut bugünkü düşük durumundandı. Gece havası almak için camı açmak üzere pencereye yaklaştı ve birdenbire tepeden tırnağa kadar ürperdi. Sanki karşısında bir harika, şimdiye kadar görülmemiş bir şey vardı. Pencereyi henüz açmadığı için kenara çekilerek sindi. Issız sokağın karşıya gelen yaya kaldırımında, tam evinin karşısında şapkasına krepli şerit takmış adamı görmüştü. Adam pencerelerine baktığı halde besbelli, Belçenilov'u göremiyor ama onu arıyor gibiydi. Bir aralık elini kaldırarak bir parmağını alnına götürdü galiba. Sonunda bir karara vardı. Etrafı seri bir bakışla süzdükten sonra parmak uçlarına basarak acele acele sokağın öbür tarafına geçti. Evet evet, açık kapıdan Belçenilov'un avlusuna girdi. Bu kapı yazın bazen gecenin üçüne kadar sürgülenmiyordu. Belçenilov'un içinden şimşek hızıyla bana geliyor düşüncesi geçti. O da parmak uçlarına basarak antreye koştu. Kapının önünde titreyen sağ eliyle demin kapattığı kapının çengelini hafifçe tutarak böylece taş kesilmişti. Bekledi, kulak kesilerek merdivenden gelecek adım seslerini dinliyordu. Kalbi o derece hızla çarpıyordu ki meçhul adamın yürüyüşünü duyamayacağından korkuyordu. Durumu pek anlamıyor fakat her şeyi 10 kat daha kuvvetlenmiş bir duyguyla hissediyordu. Sanki deminki rüya gerçekle karışmıştı. Belçenilov yaratılıştan çok cesurdu. Bazen kendi kendini beğenerek tehlike karşısında cesaretini züppeliğe vardırırdı. Etrafta kimse bulunmadığı için bu hareketi gösteriş değildi fakat şimdi onda başka bir hal de vardı. Deminki Maris mızmız adam değişmiş, bambaşka bir adam olmuştu. Göğsünden sinirli, sessiz bir gülme kopu kopu veriyordu. Kapalı kapının öte yanında meçhul adamın her hareketini görür gibi oluyordu. Hah, işte merdivenden çıkıyor. Çıktı, bakındı, aşağıyı, merdiveni dinliyor. Soluğunu tutarak sessizce ilerliyor. Hah, kapının tokmağını tuttu, çekip deniyor. Açık bıraktığımı sandı. Demek arada bir kapıyı açık bırakmak huyumun farkında. Gene tokmağı çekiyor. Çengelin üstünden fırlayıp düşeceğini mi sanıyor? Bırakıp gidemiyor da. Eli boş dönmeye gönlü razı olmuyor. İhtimal her şeyi hakikaten tahmin ettiği gibi yürüyordu. Birisi gerçekten kapının öbür tarafında durmuştu. Usul usul kilidi yokluyor, kapının tokmağını çekiştiriyordu. Herhalde kendine göre bir maksadı olmalıydı. Belçenilov da işi kendine göre halletmişti. Adeta coşkunluk içinde fırsat kolluyor, hesaplayıp hazırlanıyordu. Çengeli birdenbire kaldırıp kapıyı aniden ardına kadar açarak korkulukla burun buruna gelmek için yenilmez bir arzu duyuyordu. Hani sormak ayıp olmasın ama burada ne işiniz var muhterem beyefendi gibilerden. Düşündüğünü yaptı. Bir aralık çengeli ansızın kaldırıverdi, kapıyı itti, az kalsın şapkasında krep bulunan adamın üstüne kapaklanıyordu. 3. Pavel Pavlovich Trusotski. Adam olduğu yerde taş kesildi. İkisi eşikte karşılıklı durmuş, kıpırdamadan gözlerini birbirlerine dikmişlerdi. Birkaç saniye öylece geçti, sonra birdenbire Belçenilov misafirini tanıdı. O anda misafir de Belçenilov'un onu tam olarak tanıdığını anladı galiba. Bu, bakışından belli oldu. Bir lahzada yüzü tatlı bir tebessüm içinde adeta eriyiverdi. Yumuşak, duruma gülünç derecede aykırı düşen bir sesle şarkı söyler gibi, "Yanılmıyorsam Alexey Ivanoviç'le görüşmek şerefine nail oluyorum," diye uzata uzata konuştu. Belçenilov şaşkın bir halle, "Ay siz Pavel Pavlovich Trusotski değil misiniz?" dedi. "Evet, sizinle şöyle 9 yıl önce T'de ahbaplık etmiştik. Hem de hatırlamama müsaade ederseniz pek dostça görüşüyorduk." "Evet öyle, fakat şimdi saat 3. Siz de tam 10 dakikadır kapımı kapalı olup olmadığını anlamak için yoklayıp duruyordunuz. Saat 3 mü? Misafir saatini çıkararak acıklı bir hayret gösterdi. Sahiden 3. Özür dilerim Alexey Ivanoviç. Girerken bunu düşünmeliydim. Utandım doğrusu. Birkaç gün sonra uğrar meseleyi anlatırım. Şimdilik... Yo, anlatılacak bir mesele varsa hemen şimdi olsun. Velchaninov kendine gelmişti. Buyurun, içeri buyurun. Gecenin bu saatinde herhalde kilitleri yoklamaya değil, evime girmek niyetiyle geldiniz. Heyecanlanmıştı, aynı zamanda şaşkınlık içindeydi, vaziyeti iyice kavrayamıyordu. Bir yandan da utanıyordu. Bütün bu hayal oyunundan ne sır ne de bir tehlike kalmıştı. Ortada sadece Pavel Pavlovich'in manasız vücudu vardı. Bununla beraber durumun bu kadar da basit olduğuna pek inanamıyordu. İçinde belirsiz, korkulu bir sezi vardı. Misafirini koltuğa oturttu, kendisi koltuğun bir adım ötesinde yatağına geçti. Eğilip avuç içlerini dizlerine dayayarak öfkeyle adamın konuşmasını bekliyordu. Onu derin bir merakla inceliyor, gitgide daha açıklıkla hatırlıyordu. Fakat işin tuhafı karşısındakinin hiç sesi çıkmıyordu. Hatta galiba konuşmak zorunda olduğunun pek farkında da değildi. Tam tersine bir şeyler bekleyen bakışını ev sahibine dikmişti. Belki bunu kapana kısılmış bir fare gibi sıkıldığından çekinerek yapıyordu. Velchaninov kızdı. "Hadi bekliyorum," diye bağırdı. "Herhalde bir hayalet, rüya değilsiniz. Buraya hortlak oyunu oynamak için de gelmediniz. Anlatsanıza." Misafir kıpırdandı, gülümsedi. İhtiyatla. Anladığıma göre sizi en çok bu vakitte ve oldukça garip bir vaziyette gelmem hayrete düşürdü, diye başladı. Geçmişi, ayrılma şeklimizi hatırlayacak olursak, bu şimdi bile garibime gidiyor. Gene de buraya uğramama hiç niyetim yoktu. Kazara oldu. Kazara mı oldu? Sizin karşıdan parmak uçlarına basarak geçtiğinizi gözümle gördüm. Öyle mi? Şu halde belki siz her şeyi benden daha iyi biliyorsunuz.